İyi akşamlar efendim. Bir Perşembe akşamı yine hep birlikteyiz. Bugün günlerden 18 Şubat 2021 Perşembe. 18 Şubat'ta her Perşembe olduğu gibi yine saat tam 21'de. Hepsi Burada'nın Instagram hesabında yaklaşık bir saat sürecek bir canlı yayınla karşınızdayız. Ne olacak bu canlı yayında? Bu canlı yayının sürekli takipçilerinin gayet iyi bildiği gibi yine bir kitabın izinde konuşacağız. Kitap önerilerimiz olacak ve çok da değerli bir konuğumuz olacak. Ancak ben o değerli konuğumuzu yayına hemen bugün almak istiyorum. Biliyorsunuz normalde biraz başta kitap tavsiyeleri yaparım her zaman. Ama bu hafta ben yayına konuğumuzu da aldıktan sonra ona şimdi bir istek yolladım. Ondan sonra bir kitap tavsiyesinde bulunacağım. Bu arada değerli konuğumuz eğer şu anda yayını takip ediyorsa ona da söyleyeyim. Bazen bu aşağıdaki yorumların fazlalığından birbirimize ulaşmamız zor oluyor. Bana bir merhaba yazarsanız aşağıda ben hemen sizin burada olduğunuzu anlarım ve sizi yayına alırım diye küçük bir kopya da vermiş olayım. Çünkü burada aşağıda çokça yorum oluyor. Çok teşekkür ederiz bu arada herkese bizimle birlikte olmak isteyen, bir kitabın izinde bir hocamızı, bir uzmanı dinlemek isteyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün bir hocamız dediğim anda anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bugün çok değerli bir hocamızla birlikte olacağız ve onun sözlerinin izinde, kitabın izinde bir yolculuk yapacağız. Ben onu yayına almaya çalışıyorum. Şu anda bir yandan bu ilk baştaki süre biliyorsunuz sizlerin merhabalarına da merhaba demek istiyorum ama ilk baştaki süre birazcık birbirimize ulaşma süresi oluyor. Bu Instagram canlı yayınlarında ben bir kere daha değerli hocamıza şu anda bir istek daha yolladım. Dilerim görmüştür, dilerim o istek ona ulaşıyordur. Hocam eğer istek size ulaşmıyorsa benim sizden bir ricam var. Bir merhaba bile yazsanız aşağıya bana oradan ulaşabiliyorum. Onun haricinde bütün merhaba diyenlere merhaba diyorum ben de. Ve şu anda sizin isteğiniz ediyorum. Beni kurtarmış olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü galiba bağlanmayı başaracağız. Sizi bekliyorum ve efendim hoş geldiniz.
Hoş buldum, merhaba.
Efendim bugün hocamız Beyhan Budak'la birlikteyiz. Onunla birlikte onun kitabının izinde bir yolculuk yapacağız. Ancak hocam sizin de yüksek müsaadenizle başka bir yerden başlamak istiyorum Beyhan.
Tabii ki de.
O da şöyle, normalde belki takip etmişsinizdir. Biz hepsi burada Instagram yayınlarında, bu yazar söyleşileri yayınlarında her hafta işte 5, 10, 15 bazen çok daha fazla kitap oluyor. Çeşitli alanlardan, öyküden romana, şiirden psikolojiye, çeşitli alanlarda kitaplar tanıtıyoruz. Sağ olsun özellikle bu yayını takip eden dostlarımız da o kitapları not alıyor. Onların da kütüphanesine küçük de olsa bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ancak bu hafta yakınlarda raflara çıkmış olan tek bir kitabı tanıtmak bile demeyeyim ben buna, tekrar hatırlatacağım size. O kitap da bu kitap. Efendim 12 Ocak 2021'de bu ekranda, bu saatlerde bir canlı yayında hocamızla bir araya gelmiştik. Doğan Cüceloğlu'yla. Gayet güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Çokça ilgi gösterdiniz o sohbete. Onu da gayet iyi biliyorum. Sorular geldi, yorumlar geldi. Doğan Hoca her zamanki coşkusundaydı. Bu kitap da ona ayrıca bir coşku vermişti. Çünkü bu kitap Doğan Hoca'nın bildiğimiz kitaplarından biraz farklı. Deniz Bayramoğlu'yla bir nehir söyleşisi. Aslında onun hayatının bir özeti. Ama işte bu hafta o hiç beklemediğimiz, gerçekten benim yani elbette yaş vardır, ölümlerdir, sıralıdır, bir sürü şey söylenebilir ama ya olmuyor işte, bazen bazı insan beklemiyor ve zaten yani daha çok yakınlarda konuşmuştuk, çok yakınlarda yine ne yapabiliriz filan demiştik diye bir giriş yaptım. Daha önce biz kendisiyle 2 ya da 3 yıl önce de birlikte olmuştuk, o bir çekim yapmıştık. Bizim bütün ekibimiz için, hepsi buradanın bu yayınlarını size ulaştıran bütün ekibi için, hepsi burada kitap okuyan, yazan, çizen bütün insanlar, bütün dostlarımız için Doğan Cüceloğlu adının
ayrı bir yeri vardı. Yani hocalığının yanı sıra dostane bir yeri vardı. Uzunca bir giriş yaptım Beyhan Budak, sizi de beklettim ama ben hem kendi adıma Yekta Kopan olarak hem de bu yayını sizlere uzunca bir süredir ulaştıran bütün ekip arkadaşlarım adına, hepsi burada da yazıp çizip okuyan, bütün bu ticaretten, satıştan filan uzak o Doğan Cüceloğlu'nun satırlarında olan bütün dostlarım adına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha onun anısı önünde saygıyı da eğiliyorum ve bu hafta size tek bir kitabı hatırlatıyorum. Beyhan Hoca'nın kitabını birazdan konuşacağız ama tek bir kitabı hatırlatıyorum. Hocam, sizin için ne ifade ediyor Doğan Hoca?
Valla yani ne desem bilemiyorum. Biraz böyle çok hatırlayınca da insan konuşmakta da zorlanıyor. Benim de elimde Doğan Hoca'nın kitabı var. Hatta İstanbul'da en son herhalde 2-3 hafta anca oldu. Evine Umay'ın, Yıldız Hanım'ın kızı Doğan Bey'in kız Umay'ın evinde görüşmüştük. Bir video çekmiştik. Orada bana imzaladığı kitabı şöyle bir şey yazdı. Değerli meslektaşım Beyhan Buda, Türkiye'nin insan geleceğine katılımından dolayı takdirlerinle, dostluğumla diye. Yani ben psikolog olma maceram aslında ben eskiden mimar olmak istiyordum lise 1 döneminde 9. sınıfta. Doğan Hoca'nın bu Yeniden İnsan İnsanı kitabını o zamanki felsefe öğretmenimizin önerisiyle birden dedim ki a psikoloji diye bir şey varmış. Ve onun sayesinde ve hatta onun ilhamıyla ben de İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü seçtim. Hatta bizim beraber yaptığımız canlı yayında biz dedi okuldaşız seninle. Ben hakikaten Doğan Hoca'nın ilhamıyla İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü seçtim. Ya çok ya insan yakıştıramıyor. Her acının, her büyük acının arka planında ayrılık var. Doğan Hoca böyle her daim aktif, her daim koşturan, hayat dolu, meraklı. Onunla beraberken böyle kendinizi hem önemli hissediyorsunuz. Ya biz tanıştık ve yazın ben onu yazdığında ziyaret ettim. Bir video çektik Hayat Dersleri isimli. Ya o kadar meraklı ki hemen tanışmadan önce benim kitapların sesli versiyonlarını dinlemiş. Sen şundan bahsetmişsin, bundan bahsetmişsin. Bunun üzerine konuştuk. Ya gerçekten son zamanlarında tanıdım ama tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Eşi Yıldız Hanım'a başta olmak üzere tüm yakınlarına sabır diliyorum. Kendisini de Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun inşallah. Çok çok değerli bir insandı bu ülke için. Ve ben hep şey düşünüyorum. Biz farklı bir coğrafyayız ve kutuplaşmaya çok meyilliyiz. Böyle kutuplaşmadan uzak, kucaklayıcı, şefkatli ve Anadolu irfanına sahip insanlara, bilge insanlara çok ihtiyacımız var. O da öyle bir insandı. Umarım yazdıklarıyla, söyledikleriyle, paylaştıklarıyla böyle bir tohum atmıştır. Arkasından binlerce, yüz binlerce belki insana da yol göstermeye devam edecek eserleriyle. Var mısın? Gerçekten çok güzel bir kitap. Ben okudum. Ben de onu şiddetle tavsiye ediyorum.
Bugün bir dostumuzla konuşuyordum. Yakınlarda galiba Nilay Örnek de sosyal medyasında böyle bir şey paylaştı. Bir dostumuzla da aynı kanıya vardık. Az önce dediniz ya, Türkiye'nin, aslında Türkiye'nin değil, dünyanın polarizasyonunda, kutuplaşmasında, yani Türkiye'de de bunu sert bir şekilde hissediyoruz, bu kutuplaşmayı. Doğan Hoca'nın vefatından sonra onun ardından hepimiz birleştik. Gerçekten de hiçbir kutup kalmadı. Yani bir insan bu kadar herkese, yani bir tek kutup kaldı, o da Doğan Hoca kutup yıldızı gibi orada kaldı. Herkes ona baktı. Yani kimse sen şu mahalledensin, bu mahalledensin, böyle dedim, buna oy verdin, o oldu, bu oldu demeden herkes bir değerli hocanın vefatından sonra aynı derecede üzüldü. Bunu başarabilmek çok zor. Dünya bu kadar kutuplaşmış bir dünyada. Bu gerçekten olağanüstü bir başarı. Bu başarısının da önünde saygıyla eğiliyoruz. Yani hep söylerdi, eminim size de söylemiştir. Yani çalışalım, üretelim. Yektacığım, ne yapıyoruz? Daha ne yapıyoruz? Yeni kitap var mı? O var mı? Bu var mı? Daha çok çalışalım. Ben bu kadar çok çalışalım. Hadi, hadi, hani ne yapıyoruz? Hadi ne yapıyoruz? Yani buradan çıktık, şimdi ne yapıyoruz? Diyen bir insan çok tanımadım yani. Ne güzel, ben de hani onu söyleyeyim, çalışacağım hocam, ben de elimden geldiğince, işte Beyhan Bey de aynı şeyi söylüyor, hepimiz elimizden geldiğince çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Şunu da sorup daha sonra artık senin suçun değil'e geçmek istiyorum, hem de buna da bir zemin olacak şekilde sormak istiyorum. Doğan Cüceloğlu mesleğe başladığında, hani Türkiye'de psikoloji bir bilimden çok böyle daha böyle kenar süsü olarak bazen görülüyor olabilirdi. Çok değerli öncü isimleri var. O öncü isimlerinin de hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onlardan biri de Cüceloğlu. Şimdi geldiği yeri itibariyle ülkemizin psikolojiyle arası nasıl Beyhan Budak?
Ben şey düşünüyorum mesela Irving Yalom'u duymuşsunuzdur eminim. Hani birçok
Tabii
kitabı
ki.
var. Yani bence anılarının yazdığı, vaka öykülerinin yazdığı. Onun anılarında şöyle bir şeyden bahsediyor. 90'lı yıllarda sanırım 94'te Bodrum'da yapılan bir psikiyatri kongresine ziyarete geliyor. Ve şöyle yazmış satırlarında. Yunanistan'da, Türkiye'de ve İran'da ya bu insanlar beni neden bu kadar seviyor ben bir türlü anlayamadım diye bir yorum yapıyor. O kadar coşkuyla karşılanıyor ki bu coğrafyada. Şimdi ben bizim insanımızın psikolojiye birazcık daha ilgili, alakalı ve sevgi dolu olduğunu gösteriyorum. Her kanalda neredeyse her kuşakta daha çekilmemişleriyle beraber psikoloji içerikli, seanslar içerikli dizilerin oluşması da bunu gösteriyor. Biz kendisiyle derdi olan bir milletiz aslında. Birazcık ben şey diyorum, belki tarihsel süreçten dolayı, belki de yaşadıklarımızdan dolayı toplumumuzun bize miras bıraktığı bir aşağılık kompleksimiz var. Arzularımız var, yapamadıklarımız var, hayal kırıklıklarımız var ve bundan dolayı birazcık kendi içimizde çatışmalıyız. Dışarıdan güzel gösteriyoruz, kol kırılıyor, yen içinde kalıyor ama o içeride kalan kısımda çok fazla acı var. Bundan dolayı ben geldiğimiz noktada psikolojinin bu kadar popüler olmasını, insanların bu kadar buna aşina olmasını çok çok güzel ve değerli buluyorum. Ben yaklaşık 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım. Çok uzun olmayan bir zaman öncesine kadar insanlar böyle bir psikoterapi odasına geldikleri zaman aman beni kimse gördü mü buraya gelirken, bir şey dediler mi, deli diyecekler mi gibi etiketlenme korkusu varken bugün evet arkadaş benim bir sorunum var. Baş edemediğim zorluklarım var hayatımda. Ben depresyondayım. Ben problemler yaşıyorum diyebilmek cesareti daha bence ulaşılabilir bir noktaya geldi. Bu kadar popüler olmasının ki ben Doğan Hoca'nın da burada en temel vazifeyi üstlendiğini düşünüyorum. Onunla beraber Üstün Dökmenler, Acar Baltaşlar, nice başka isimlerle beraber bize aslında o köprüyü oluşturdu. Psikoloji sizin de dediğiniz gibi eskiden birazcık daha fil dişi kulesindeydi. Daha deneysel, daha laboratuvar ortamındayken ya biz bunu evde de kullanabilirmişiz. Biz ailemizdeki ilişkilerimizi de düzeltebilirmişiz gibi bir noktaya ulaştı. Elimizin uzatabileceği yerdeki kitaplarla, programlarla o noktaya geldi.
Harika. Şimdi efendim bugün hangi kitabı konuşuyoruz? Bugün Beyhan Budak konuğumuz ve Beyhan Budak'la Senin Suçun Değil, Geçmişin Yüklerinden Kurtulma Rehberi alt başlığıyla çıktı. İnkılap Yayınları tarafından yayımlandı. Oldukça da büyük bir ilgi gördüğünü biliyorum. Satış rakamı, baskı rakamı da bize bunları anlatıyor. Zaten Gülşen İşer'in editörlüğünde ve Ezgi Hotalak Adalı'nın yayıma hazırlamasıyla elimize ulaşmış bir kitap. Emek verenlerin de adını anmış olalım. Şimdi kitabın izinde yürümeye başlayacağız. Yürümeye başlamadan önce dedim ki işte ülkemizin psikolojiyle arası nasıl dedik. O ara nasıl meselesinden başladıysak hadi gelin oradan devam edelim. Peki Beyhan Budak bizim kendimizle aramız nasıl? Biz hala böyle aynayı kendimize tutup kendimiz ne durumdayız buraya bakmaktansa hala biz başkalarının ne yaptığıyla mı meşgulüz?
Ya aslında herkes kendisiyle meşgul ama bunun dışarı tezahürü birazcık farklı olabiliyor yani dışarıdan kimi kendisiyle çok meşgul görünürken kimse diğer insanlara onlarla uğraşıyormuş gibi görünebilir. Böyle durumlarda da ben şöyle düşünüyorum. Hepimizin aslında iki benliği gibi bir benlik düşünelim. Bir aslında patron bir benlik var, bir de aslında icracı benlik var. Bu ikisinin arasındaki ilişki çok temelde küçücük bir oda varmış gibi hayal edelim burada. Orada iki birey var. İki bireyin arasındaki ilişki dışarıda bizim insanlarla nasıl bir ilişki kurduğumuzun belirleyicisi oluyor. Şimdi insanlar mesela neden başkalarıyla uğraşır? Aslında onlara bir fayda sağlayamayacakken, bir değişim ya da yapıcı bir şey ortaya koymadan neden uğraşır? Kendi içinde halledemediği savaşları bazen insanlar dışarı taşır. Yani benim kendimle bir problemim var, kendimle ilgili yetersizlik duygularım var ve benim o yetersizlik duygumu, eksik gördüğüm taraflarımı, kendimle halledemediğim şeyleri hatırlatan bir başkası olursa ona yönelik bir saldırıda bulunmam, onun hakkında konuşmam, onu fazlasıyla eleştiriyor olmam bana anlık bir tatmin sağlar. Çok fazla konuşursam, çok fazla diğer insanlarla meşgul olursam kendimden o kadar uzak olabilirim. Şöyle bir siz de eminim gözlemlemişsinizdir fazlasıyla hani sizin de kitaplarınızı okudum çok eskiden bu yana o NTV'de gece gündüzden bu yana ben sizi takip ederim bu arada.
Sağ olun.
Şey düşünürüm hatta onu da arada söyleyeyim edebiyat bazen psikolojiden büyüktür. Çok farklı hatta Freud'un bir sözü var ya her nereye gittiysem oraya benden önce uğramış bir şair buldum diye. Öyle bir durum var. Yani kendi içimize döndüğümüz zaman, yani insan dediğim gibi yetersizlikler, sıkıntılar, öfkeler, problemler, başkasıyla uğraştığım zaman kendimden uzaklaşmış oluyorum. Kendimden uzaklaşmış bir uyuşma sağlıyor bu da. O uyuşmanın neticesinde bakıyorum ki kendim içinde kendimi düzeltmek çok zor. Ve büyük yüzleşmeler istiyor. Bize mesela bu terapi tekniklerini öğretirken en çok dikkat edilmesi gereken şey şu derlerdi. Cerrahi bir incelikle yüzleştirme yapmanız gerekir. İnsanın eksik olduğu ya da hayatındaki hatalı olduğu şeyi o kadar ince bir şekilde söylemeniz ve ifade etmeniz, zamanı gelince söylemeniz gerekir ki yoksa o insan kapatır kendisini. Terapiden uzaklaşır, bu konuda o kapıyı
defans
kapatır.
Defans oluşturur.
Defans. Bizde de mesela böyle bir durum var. Çoğu insan hayatındaki yüzleşemediği problemleri başka insanlarla uğraşarak daha en azından bir yanlış baş etme mekanizması kullanıyor diyebiliriz.
Şimdi aslında kitaptan soracaktım ama bambaşka bir nedenle şunu soracağım. O nedeni de açıklayacağım. Şimdi hatta o nedeni açıkladığımda bence aşağıdan kalpler de göreceğiz. Çünkü bizi izleyenlerin de dikkatini çektiğini düşünüyorum. Şimdi soracağım soruyu sorayım önce. Soru şu, şu pandemi döneminde biz daha çok işte kendimize mi baktık? Bu kendimize bakmak iyi bir kendine bakma hali miydi? Çünkü pandeminin getirdiği bir fanus var, bir karanlık fanus var, sıkıntılarımız var, işler, güçler, hayat, tedirginlik, belirsizlik. Böyle bir dönemde insanın kendine bakması iyi midir, kötü müdür? Soru bu. Siz soruyu cevabını düşünürken sorunun nedenini de söyleyeyim. Bu kitaptan biraz bağımsız bir soru ama nereden ortaya çıktı? Şu yayın sırasında arkanızda gördüğüm soba bana öyle bir evcimen, öyle bir hal verdi ki o sobanın arkada o gürül gürül, o bacası falan filan. Bir anda gözümün önüne o pandemi, şimdi bir de kış haliyle iyice evlere kapandık, o geldi. Sobayı benim kadar dikkat edenler sobaya bir aşağıdan kalp göndersinler. Burada hakikaten yalnız mıyım, değil miyim anlamak istedim. O soba çok güzel değil mi dostlar ya? Ya harika, bayıldım ben o sobaya ya. Müthiş.
Şimdi şeyi hatırlar mısınız? Bu Tarık Akan, Halit Akçatepe ve lösemi ile ilgili bir filmleri vardı. Orada ya, tabii ki. Öncesinde anteni alırlar. Çocuk televizyon isterken sonrasında televizyon.
Çocuğu da Kahraman Kral oynar kardeşim benim. Tabii.
Kardeşiniz mi?
Hayır, filmin adı kardeşim benim.
Aha kardeşim.
Tamam.
Yani orada benim de mesela ilk gördüğüm zaman mesela bu eve taşınırken teraslı bir evde açıktı tamamen. Dedim burayı alayım, yarın bir gün bütçem müsait olursa hani kapatırım, burada soba yakarız dedim. Çocukluğumuza dair üstünde böyle mandalina kabukları
çok
koyarak.
Çok güzel olmuş.
Çok çok hevesle yaptık. Aslında bu pandemi sürecinde de böyle bir alan oldu. Pandemi süreci bizi aslında o güne kadar sakladıklarımızla, biriktirdiklerimizle beraber etkiledi. O güne kadar aslında o hayatın, modern insanın maruz kaldığı hız bizim kendi içsel eksikliklerimizle yüzleşmemizi en azından ertelememizi sağlıyordu. Nerede eksiksek? İlişkilerimizde mi eksiklik? Benlik saygımızda mı eksikliklerimiz vardı? Geçmişimizde mi sorunlarımız vardı görmezden geldiğimiz? Korkularımız mı vardı yalnızlık ya da başka herhangi korku? Ama hayatın içinde, sosyallik içerisinde, satın aldıklarımızla, iş hayatıyla beraber çok fazla buna zaman ayırmıyorduk, eğilmiyorduk. Şimdi insanlar bize hep soruyorlar, bu pandemi süreciyle beraber çok fazla talep arttı mı diye. Evet, talep arttı ama enteresandır. İnsanlar çok daha az pandemi korkusu sebebiyle bize gelmeye başladılar. Yani bunun ana arkasındaki depresyonlar artmaya başladı, kaygı bozuklukları artmaya başladı ve pandemi odağında değil. Yani bizim kaynaklarımızı o güne kadar bir şekilde kullanmadığımız şeylerle biz yüzleşmek zorunda kaldık. Bu yüzleşme ortaya çıkınca halının altında biriktirmişiz yıllar boyunca, belki de 10 yıllar boyunca ve yavaşlamak zorunda kaldık. Mecburiyetten yavaşlamak zorunda kaldık. İdare edemedik. Çünkü eskiden bizi idare etmeye çalışmamızı sağlayan şeyler vardı. Onlar ortadan kalkınca insanlar çok zorlanmaya başladı. Mesela çok fazla ilişki sorunları, çok fazla değersizlik duygusu, çok fazla yalnızlık ve buna bağlı olarak depresif hislerle karşılaştık biz bu süreçte.
Şimdi yayını izleyen herkese ben bir kere daha, ola ki yeni aramıza katılmış olan varsa diye, kitabın kapağını hep gösteriyorum ara ara, biliyorsunuz. Beyhan Budak'la birlikteyiz. İnkılap Yayınları tarafından yayınlanmış bir kitap. Senin Suçun Değil bugün konuştuğumuz kitap. Şimdi çok dikkatli dinleyin. İsterseniz kalem kağıt alın elinize sevgili bizi takip edenler, izleyenler, nasıl adlandırırsak artık. Ben ona kitap dostları diyeyim en iyisi. Çünkü soracağım soru şu. Bu kitabın alt başlığı Geçmişin Yüklerinden Kurtulma Rehberi. Hemen şöyle göstereyim. Geçmişin Yüklerinden Kurtulma Rehberi. Efendim biz çok söyleriz bunu. Ya işte o geçmişin yükleri yüzünden şudur budur falan filan. Şimdi soralım Beyhan Budak. Peki Nedir geçmişin yükü? Acılar mıdır? Travmalar mıdır? Yaralar mıdır? Ya da sadece bunlar mı yük olur? Bazen ne bileyim çok büyük mutluluklar, çok büyük bir mutluluk yaşamışızdır çocukluğumuzda. Ama artık yaşamadığımız için o büyük mutluluğu arıyorsa o da mı bir yüktür? Yoksa sadece travmalar, acılar mıdır? Geçmişin yükü nedir hocam?
Şimdi bunun ben insan doğduğu zaman iki tane evrene doğuyor. Bunlardan bir tanesi içinde doğduğumuz dünya, Ankara, İstanbul, herhangi bir lokasyon. İkincisi de daha küçük bir evren dediğimiz aile. Bir bebek dünyaya geldiği zaman aslında kendisinin değerli mi, değersiz mi olduğunu, bu dünyada ne işi olduğunu bilmez. Hatta erken aylarda annesinden ayrı bir varlık olduğunun bile farkına varmaz. Elbette ki genetik anlamda bir yük paketi dahil olan özelliklerle beraber gelmiştir. Ama eldeki malzeme bazen iyi bir malzemeyle kötü işçilikle kötü sonuçlar çıkabilirken bazen yetersiz ya da daha sıradan malzemeyle harika işçilikler ortaya çıkabilir. Aynen böyle olduğu gibi içine doğduğumuz aile benim kim olduğumu belirleyen unsurlardan bir tanesi. Ben burada şöyle bir şey diyorum. Ebeveynlerimizin gözünde en temelde bize bakım veren insanın öncelikli olması kaydıyla onun gözünde bir ayna var. Ve bir bebek hayata doğru yavaş yavaş büyürken, serpilirken o annesinin, babasının gözündeki aynayla kendini adım adım tanımlamaya başlıyor. Normalde o anne babanın gözündeki aynanın biz birazcık benim var olduğum kapasitemin artı bir göstermesini isteriz. Birazcık ne abartı bir şekilde harikayım ben ne de çok kötüyüm. Ortada hani olduğundan birazcık şefkat katkısıyla daha iyi göstersin. Normalde böyle olur ama bazı anne babaların da geçmişinden getirdiği yüklerle beraber çözemediği sorunlar, kendi sorunları sebebiyle onların aynası kırık olur. Ve orada bir bebek büyüklüğe, yetişkinliğe giderken o kırık aynadan kendi tasvirini gördüğü zaman orada bozuk bir imaj görür. Bu imaj değersizlik olabilir, sevilmeye layık bir insan olmama imajı olabilir, kusurlu olabilir, bazen ben her an terk edilebilirim olur, kimse beni gerçekten sevmez olabilir, sevilmek için çok çok çaba harcamalıyım, mükemmel olabilirim gibi orada bazı şablonlar geliştiririz. Bu şablonlar bu arada hepimizde vardır, hepimizde böyle yaralı bir taraf vardır ama bazı insanların yarası birazcık daha iyileşmez, orada kalabilir. Bu en temel ilişki biçimi ve ben orada kurduğum annemle babamla birinci derecede kurduğum ilişki bir patern, bir yapı oluşturuyor. Nasıl ki ben şu an bu bardağı böyle tutmayı öğrenmişim, hayatımda da ilk başta anne baba ekseninde genişleyerek sonrasında okul arkadaşlarım, öğretmenim, sonrasında daha samimi arkadaşlarım, sevgilim, eşim, çocuklarımla beraber kurduğum ilişkinin ilk atası orada ortaya çıkıyor. Ben kitapta şeyden bahsediyorum, diyorum ki her insanın içinde bir enerji depoları gibi sevgi, saygı ve güven deposu var. Sevgi deposu dediğim şey, oğlum kızım ben seni seviyorum, sen sevilmeye layık bir insansın. Bu sevgi deposunu dolduran, daha detaylı bahsediyorum ama orada en temel şeylerden birisi, annesi ya da ebeveynleri tarafından sevilen çocuk sevilmeye layık bir insan olduğunu öğrenir. Güven deposu, bir şekilde ben senin yanındayım. Ben ihtiyacın olduğunda sana destek verebilirim. Bir şekilde bugün buradayım, yarın da buradayım, ömrüm vefa ettiğince buradayım. İleride ben buradan neyi öğreniyorum? Kurduğum ilişkilerde ya birisiyle sevgi dolu bir ilişki kurmuşsam o insan buradadır. Onu sıkmama, bunaltmama, üstüne düşmeme, aşırı kıskançlık göstermeme gerek yok. Saygı dediğimiz mevzu, saygı deposu da şunu söylüyor aslında. Beyhan, sen bir bireysin ve evet benim evladımsın, seni çok seviyorum ama sen kendi başına da kararlar alabilirsin. Bana rağmen de kararlar alabilirsin. Bazen bunun bir tarafı şudur. Onun adına kısıtlayıcı bir şekilde evladının bir benliği olduğunu, birey olduğunu kabullenmemektir. Öbürü tarafta da mesela bazen bu depoların aşırı dolmuş olmasına sıkıntı ortaya çıkar. Ben şöyle bir şey gözlemliyorum seanslarda, danışanlarda. Aşırı şefkat bazen muhatabına zulüm olabiliyor. Onun gelişmesini engelleyebiliyor. Ya da mesela fazla sevgi. Oğlum sen kızım herkesten daha fazla sevilmeye layıksın. Narsizmin kökenine baktığımız zaman böyle şeyler keşfedebiliyoruz. Dediğim gibi bu depoların dolup dolmaması bizim aslında geçmişimizin en temel depolarını oluşturuyor. Sonra hayat devam ediyor. Tabii ki de sadece anne babam evrenim olarak kalmıyor. Ben okula gidiyorum. Arkadaşlarım oluyor. Düşünsenize mesela ben diğerlerinden farklıyım. Diyarbakırlıyım, İzmir'de okuyorum. İzmirliyim, Diyarbakır'da okuyorum. Belki sınıftaki insanlar benimle dalga geçiyorlar. Küçük küçük böyle minik minik şeyler oluşuyor. Mesela benim ben Esma Ertenliyim. Eminim sizin de dalga geçildiğiniz bir yanınız olmuştur diye düşünüyorum. Kaşlarıma dalga geçtiler. Biraz geniş yürüdüm, penguen dediler. Arap dediler esmer olduğum için, neler neler demediler. Şimdi burada şeyle çok alakalı. Travmaya dayanıklılık dediğimiz bir mevzu var. Eğer kişinin arka planda depoları yeterince dolu olursa, hayatın içerisinde karşısına gelen zorluklar bir psikolojik bağışıklık gibi o depolar onu koruyor. Ama aile içinde depolar dolmamış, dışarıda da böyle küçük küçük minicik şeylerle karşılaşsak bile bunlar bizim diğer insanlarla olan ilişkimizle beraber kendimizle olan ilişkilerimizi de belirliyor. Diyorum ki ben kusurluyum demek ki. Buyurun.
Araya gireceğim. Yine buraya bir pas yuvarlayacağım. Siz devam edin. Hiç bölmeyeyim. İnsanın geçmişinden kurtulması mümkün mü diye çok klasik bir soru vardır. Bunu bir evre daha ileri taşıyarak buraya hizmet edecek şekilde soracağım. Mümkün mü? Bir de lazım mı? Yani öyle kurtulmak bilen lazım mı? Yoksa bununla başka bir yüzleşme alanı yaratıp burada yaşamak mı daha iyi?
Ben şöyle düşünüyorum. Yani burada psikoloji her şeyi açık konuşacağım. Yani birazcık herkes en güzel vakalarını yazar. Herkes en güzel hikayelerini yazar. Sonu güzel biten. Ama hayat psikolojiden büyük. Psikoloji anlamaya çalışıyor. Bence hani diğer bilimlere de kıyasla baktığımız zaman çok çok büyük bir tarihi olan bir bilim dalı. Öğreniyoruz, gelişiyoruz aslında. Geçmişin yükleri, travmaların etkisi tamamen ortadan kalkacak diye bir şey söz konusu değil. Ben bunu şeye benzetiyorum. Mesela diyelim ki benim kolumun şurasında bir ameliyat yaram var. Ve ben ya da sağ kolum diyelim, sağ elimle yazıyorum. Her yazı yazdığımda kolumu hareket ettirirken canım yanıyor. Burada mevzu şu, ameliyat yarası var ve can yanması var. Biz terapide o can yanmasını nispeten ortadan kaldırabiliyoruz. Ama yara orada kalıyor. Yani bir şekilde o izleri ortadan kaldırmak, bambaşka yepyeni bir insan yaratmak iddiası bazı yaklaşımlarda olsa bile ben bugüne kadar öyle bir şey görmedim. Ben diyorum ki bize gelen insanların %1'ini değiştirebilsek hayat noktasındaki kullandığı araçların, alışkanlıklarının bence fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum.
Şimdi tam bu noktada yine araya gireceğim. Bu son zamanlarda hatta siz de sohbetin başında andınız televizyon dizileri, işte çokça temelini sırtını psikolojiye, psikoterapiye yaslayan diziler var. Çok da popülerler, çok da izleniyorlar. Ne kadar güzel. Bunlar da çoğu zaman şöyle bir şey var. Yani ya oradaki vakalar, örneklenen vakalar ya da durumlarda insanlara aman mutlaka bir geçmişine dönüp bak, geçmişine dönüp bak. Yani orada bulacaksın. Bak geçmişine dönüp bak, oradan çıkaracaksın falan filan. Şimdi bunu bazen ben birazcık tehlikeli de bulurum. Bu kişisel bir yorumum. Yani bu sorumluluğu kişiye vermek ve kişinin bu sorumluluğu hallettiğinde de meseleyi çözeceğini ima etmeyi tehlikeli bulurum ama haddimi aşmayayım. Burada bunu söyledim, bir kenara koydum. Ama bu tek başına yapılabilecek bir şey mi? Yani ben geçmişime bakayım, oradaki şu olayı bulayım, çıkarayım. Burada da bu bir gün Beyhan bana omuz atmıştı. Ben o yüzden yolda böyle hep ürkek yürüyorum. Ha bunu buldum, çözüm. Bu böyle mi yani?
Mükemmel insan diye bir şey yok ki. Şimdi diziler aslında var olan hani bir dramayı oluştururken onun en böyle can alıcı noktasını daha fazla öne çıkartırsınız. Orada gördüğümüz şeyler aslında bir drama, bir seans ortamı. Mesela ben bir şeyi itiraf edeyim size Yekta abi. Ben izleyemiyorum o dizileri. İçim daralıyor. Şurama öküz oturmuş gibi hissediyorum ve ben uzun yıllar çok ağır vakalarla çalıştım, adli vakalarla çalıştım. Ya burada söylemek istemiyorum yani insanın duyduğu zaman aman Allah'ım nasıl böyle şeyler yaşanıyor dediği şeylerle bizzat karşılaştım. Ama hiçbirinde bu kadar yoğun bir şey hissetmedim. Ama o dizileri izlediğim zaman ben bunalıyorum. Beni olumsuz etkiliyor. O yüzden birkaç bölüm ne anlatılıyor diye şöyle kabaca bir baktım ve geri çekildim. Burada şöyle bir durum var. Sanki ideal bir insan olma noktası varmış. Herkesin varması gereken bir nokta. Yani kusurlarımızdan arınmış, üzülmeyen, her şeyi halletmiş, kafaya takmayan öyle bir insan formatı yok ki. Evet, geçmişinde ben kendimden söyleyeyim. Yani hepimizin ailevi sıkıntıları oldu. Hepimizin zorlandığı şeyler oldu. Oturup hayat bir şekilde ağır aksak da olsa devam ediyorsa insan olmanın parçasıdır bu. Bazen düşeceksin, bazen ağlayacaksın, bazen melankolik olacaksın. Yani bu öyle. Ama oturup ben durmadan ortada çok büyük bir hayat akışı problemi yoksa, geçmişimi kurcalamaya başlarsam, ki bize böyle insanlar da gelmeye başlıyor. Bir geldim bakalım ne yapıyorsunuz siz? Bir geçmişe inelim diye gelen insanlarla karşılaşıyoruz bazen.
Şimdi tam da bunu diyorum. Biraz önce ben bundan korkarım dediğim buydu.
Bu çok üzücü bir şey. Neden üzücü?
Bir de biz buna toplum olarak da çok teşneyiz. Yani biz sonuçta işte komşunun omuz ağrısını geçirdiği için komşunun kullandığı ilacı günde 3 tane yutan insanlarız. Ona iyi geliyormuş, bana da iyi gelir. Ya kardeşim işte farmakolojik olarak sana uyuyor mu, doktorun verdi mi falan diye bakmayız. Yani bu tavsiyeleri, bu kurmaca hikayeleri, bu örnekleme hikayeleri falan bazen alıp, yani şu anlattığınız çok komik. Hadi geldim hocam, inelim bir şöyle geçmişe seninle meselesi. Vallahi iyiymiş yani. Hadi biz her gece Eybeli'de mehtaba çıkardık demek gibi bir şey yani. Hadi gel beraber bir geçmişe inelim. Güzelmiş bu.
Şimdi insanın şöyle bir özelliği var. Bir gün anlatmak isterim. Bundan yıllar önce bazen çok şaşırtıcı olabiliyor. Bir yandan da insanların psikolojiye ve terapiye merakı çok hoşuma gidiyor. 60'lı yaşlarında bir çift bana geldi. İşte bu Adile Naşit'in neşeli hayattı. Münir Özkul'la beraber
Evet.
durmadan turşu suyu, sirke mi limon mu hikayesi, öyle bir şey. Çocukları, kızları artık yetişkin olmuş, kendi yuvasını kurmuş ama anne babasının bu çatışmasından dolayı ne olur siz bir aile terapi, çift terapisine gidin. Neyse bana ulaştılar, konuşuyoruz ama böyle patlamaya hazır bomba gibiler. Ben de onlardan sadece ertesi seans için biraz tanımaya çalışırken o eski albümlerini istedim. Getirir misiniz seansa diye. 2 hafta sonra falan görüşüyoruz. Neyse geldiler, odada oturuyor ama kadın çok fazla ağlıyor. Neredeyse herhalde 40 yıllık evliler. Amca da kadına Ayşe teyze diyelim. Amcaya da Ahmet amca. Ahmet amca suçlu, sus pus, mahcup bir şekilde oturuyor böyle birazcık da
Allah
tedirgin bir
Allah.
şekilde. Dedim ne oldu Ayşe Hanım dedim. Neden bu kadar ağlıyorsunuz? Bu adam var ya hocam dedi. Bu adam dedi. Pastanede biz buluştuk dedi. Limonatanın hesabını bana ödettirdi. Şimdi ben anlamaya çalışıyorum. Dedim ki hani bu görüşmediğimiz 2 hafta içinde mi oldu diye sordum. Çünkü pastane, limonata hani çok bu devrin şeyleri de değil. Yok dedi hocam dedi biz dedi albümlere bakarken dedi o günler aklıma geldi. Sözlülüğümüzde dedi biz daha yeni nişanlıyız. O zaman dedi pastaneye gittik hesabı ödemedi. Onları bakarken eski mevzuları konuş konuş sanki yeniden olmuş gibi zihin bunu canlandırıyor böyle. Zihnimizin böyle bir özelliği var. Bir mevzuyu bu iyi şeyler için de geçerli, olumsuz yaşantılar için de geçerli. Onu zihnimiz her daim dile getiriyorsa, zihnimizde canlandırma yaptığımız zaman onu aslında travmatize de ediyoruz kendimiz için. Bu olaylara şöyle bir tarafı vardı, iki uçlu bir tarafı var. Bizi üzen mevzuları hiç konuşmadığımız zaman bu bizim için bir yük olur. Bastırmak büyük bir yüktür. Duygularımızı ifade etmemiz lazım. Ama bazen de bizi üzen mevzuları tamam anlattık, paylaştık, rahatladık ama bazı insanlar durmadan anlatır. Durmadan durmadan. Olumsuzu durmadan gündemde tutuyor olmak ya da onu kazıp buluyor olmak bize daha kötü hissettirecektir. Ben mesela bazı danışanlarıma benim videolarım olmak üzere de diyorum ki psikoloji okuma. Biraz uzak dur. Sadece bizim seansta konuştuğumuz kadar psikolojiye maruz kal. Çünkü insan şöyle bir şey, tıp öğrencisi sendromu diye bir şeyden bahsederler. Okuduğun her şeyi kendinde bulmak. Ona bakıyorsun, buna bakıyorsun. İnsan kendini fazla kurcaladığı zaman da ortaya bir durum çıkıyor. Yani bu da insana bir kaygı yaratacak kadar etkileyebilir.
Tabii. Bir de şöyle bir şey oluyor. Bazen bu hani kazmak falan dediniz ya, orayı kanatmak, sürekli o yarayı kanatmak dediniz. O sırada aklıma geldi. Bazen de mucizevi anlara tanık oluyoruz hayatımızda. Gerçekten de örneğin bir hatayı ele alalım. Hata diyelim ona, en azından toplumsal formda hata olarak görülen bir davranış tekrarımızı kendi kendimize fark ettiğimiz, dışarıdan bize söylenerek değil de kendi kendimize fark ettiğimiz ve onunla vedalaştığımız bir an oluyor. Bazen de galiba bu da genellikle kazdığımız anlarda değil, akışın içinde oluyor. Bazen de o akışta biraz rahat olmak iyi gelir mi diye sorsam abartılı bir sorum olur.
Yok yani elbette ama bu şey olmaması lazım. Bunun bir ucu mesela durmadan kendini kazıyor olmak, yarayı kanatmakken öbür tarafı da kendinden tamamen uzak olmak olmaması lazım. Bence asgari düzeyde her insanın birazcık psikoloji bilgisi olması gerekiyor. Birazcık gelişim teorilerine, psikolojik anlamdaki gelişim teorilerine hakim olması lazım ki iyi ebeveynler olalım, iyi bir toplum yaratmak adına. Öbür tarafta böyle şey anlar vardır. Hatta bununla ilgili bir kitap vardı. Kıvılcım Anı. Malcolm Gladwell'in. Bazen duruyorsunuz bir patlama, parlama anı geliyor. Mesela bazı büyük icatların bu şekilde yapıldığına dair araştırmalardan bahsediyordu orada. Hayatımız için de öyle. Mesela terapi seanslarına biz bazen şunu deriz. Sen bana 10 seans geldin. Biz evet o anda güncel sorunları konuşmakla beraber geçmişi de konuşuyoruz. Bu terapinin faydalı etkisini belki de 2 yıl sonra göreceksin. Hiç abartmıyorum. Belki 20'den fazla danışanım yıllar sonra dönüp bana konuştuğumuz şey bugün beni etkiledi. Oraya biz bir tohum atıyoruz. Okuduğumuz, karşılaştığımız şey zihnimizin çok arka planında belki bizi düşündürmeye devam ediyor. Yani bazen okuduklarımız, bazen gördüklerimiz, bazen de Mesela şey vardır, hayatın içinde çok bilge insanlar vardır. Bir gün ben yaşlı bir amcayla tanıştım ve bana onunla sohbet ettik. Ayrılırken dedi ki, oğlum dedi, Allah dertsiz bırakmasın seni. Ya ben dedim, amca bana beddua mı ediyor? Sonra anlattı. Dertle mücadele hayatın dinamiğini oluşturuyor aslında. Basit bir şeymiş gibi görünürken aslında büyük bir dua var bunun arkasında. O anda ben bir yüzleşme anı yaşadım. Çünkü hayat bir mücadele. O dinamizmi sağlayabilmek bir mücadele. Bundan dolayı hayatın içinde olmak, yaşamak, konuşmak, bazen gördüğümüz bir iğde ağacının, o çiçeğinin kokusu bile şöyle bir yüzleşmeye sebep olabilir. Ben ne için çalışıyorum ya? Koştur, koştur, koştur. Şu kokuyu alamadıktan sonra ne için çalışıyorum ki ben? Mesela
Bende
biri o...
çok oluyor bu.
Ben iyi de beni çok tetikler. O yüzden iyi de örneğini verdim. Siz de
İyi
yaşıyor
de,
musunuz?
ay ben de evet evet yani çok oluyor. Şey bayağı bir oturdu yani. Şimdi hatta burnuma geldi o koku.
Yani mevsimleri kaçırıyorum. Mesela ben bunu yaşadığım şeylerden bir tanesi budur. Bazen mesela kapalı bir ortamda hırslı bir şekilde çalışan, statü peşinde koşan insanları görüyorum. Yani diyorum ne için? Şöyle bugün bir video çektim. Bir YouTube kanalım var. Orada ara ara videolar
Biliyorum,
paylaşıyorum.
biliyorum, biliyorum.
Aha. Orada şeyden bahsettim. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. En temelde beslenme var. Sonrası
Bu arada hemen bir sonra unuturum diye Maslow'dayız. Oradan devam edeceğiz. Beyan Budak. Şunu hatırlatayım. Şu anda ola ki bizi izleyenler de sevgili dostlar, Beyan Budak'ın YouTube kanalını, Spotify'daki podcastlerini dinlememiş olanlar varsa Beyhan Budak diye aradığınızda YouTube'da da Spotify'da da bulacaksınız. Ben tavsiye ediyorum. Oralara da gidin, abone olun. Şu aboneden sonra şu da var. O işte onu zaten yaparsınız. Arada hatırlatmış olayım Beyhan Budak. Hatta hemen bizim sohbet bitince hop oradan YouTube'a ışınlanabilirsiniz. Maslow diyordunuz, böldüm.
Şimdi
Buyurun.
o şey diyor. Diyor ki insanın belirli ihtiyaçları vardır. En temelde beslenme, sonra korunma, barınma, sonra sevme, sevilme, sonra bir şekilde ortaya bir şey koyup öz değer, özgüven kazanma ve en sonunda kendini gerçekleştirme. Şimdi biz hep hayatta bu Türkiye içinde böyle, dünya içinde böyle insanlar hep eksikliklerini tamamlamak üzerine motive oluyorlar. Ama mesela şeyi düşündüm ben. Buda'nın hikayesine baktığımız zaman mesela çok güçlü, muktedir bir kralın prensi. Ve orada bir babası da onu bir kehanet üzerine dışarı çıkmasın, dışarıyı görmesin diye hep korunaklı bir yerde muhafaza ederken bir gün kaçıyor oradan ve yokluk içerisindeyken kendini buluyor ve hani ilham verici oluyor. Tolstoy'a bakıyoruz, zengin bir aile içerisinde ve sonrasında her şeyi bırakıp gitmeye başlıyor. Yani insan aslında ilk başta bir o ön şeyleri kendini gerçekleştirme ve keşif sürecinde o en temel şeylere ulaşıyor ama sonra onların da gerekli olmadığını anlıyor. Ama çok az insan o en temeldeki maddi şeylerin hayatımız için çok elzem olmadığını anlamayı, keşfetme yoluna girebiliyor. Bu ben gözlemlediğim, dediğim gibi herkes eksikliğini tamamlama peşinde ve bazen o iğde ağacının kokusu, o bazen bir yerdeki o çimen ya da yağmur kokusu bana bunu anımsatıyor. Diyorum ne için uğraşıyorsun? Zaten gelinecek nokta döngü, başa döneceksin. İnsanlar mesela eskiler inzivaya çekiliyorlar. Yemeden içmeden kesiyorlar. İnsanlardan, sosyallikten, ilişkilerden kaçmak istiyorlar. İnsanı gerçekleştiren şeylerden bir tanesi bu. Yani bazen o dediğiniz gibi akış halindeyken minicik şeyler. Buna da ama gözlemci bir zihin lazım. Kendisiyle çok meşgul olan, her daim diğer insanlar beni nasıl algılıyor, bana nasıl bakıyor diye olan insanlar yanında böyle bir dünyanın en özel çiçeği açılsa birden, en özel raihalı kokularını verse bile fark etmez. Birazcık bizim insanımız hep kendisiyle meşgul olurken şöyle de bir şey vardır, psikolojik anlamda iyi hissettiren, diğer insanlara iyilik yaptığımız zaman daha iyi hissederiz. Ama kendimizle uğraşınca da onun sonu yoktur. Devamlı o yarayı kazıma hali gelir.
Şimdi bu bölüm, şu son konuştuğunuz bölüm, kitapta bir bölüm olsa burayı üst başlık olarak farkında olmak derdik gibi geldi bana. Bir farkında olmak halinden bahsediyoruz. Ya da farkında olmayı aramak halinden bahsediyoruz. Goethe'nin bir lafı vardır, der ki dünya hassas kalpler için bir cehennemdir der. Şairane bir laf, şiirsel bir yerinden bakıyor ama hassaslık insanı zorlar. Niye bunu sordum? Çünkü genel olarak baktığımızda farkında olmakla hassas olmak bazen birbirine çok yaklaştırılıyor ya da hatta aynı kefeye bile konuluyor, aynı bile değerlendirilebiliyor. Soru şu olsun o zaman: farkında olmak ve hassas olmak başka şeyler değil mi hocam?
Öyle farkında olmak aslında bir şekilde gözümün önünden akıp geçen şeye kendimi kaptırmadan, ona dahil olmadan izleyici olabilmek. Hassas olmanın da şöyle bir tarafı var farklı olaraktan. Bugün hani bir yeni yeni araştırmaların yapıldığı bir şey var. Hassas kişilik yapısı dediğimiz bir durum var. Bazı insanlar mesela sese karşı daha duyarlı. Mesela böyle insanların bebekken daha kolik olduğu, uykularının daha hassas olduğu, daha duygusal olduğu, bazı şeyleri daha yoğun yaşadığı, empati becerilerinin yüksek olduğu, karşı tarafın mimiklerini çok iyi okuyabildiğine yönelik çalışmalar var. Şimdi bu insanlar, bu bir mizacı yapı, genetik anlamda böyle bir tarafımız var. Şimdi insanların birçoğu aslında bunu kabullenmiyor ve ben diyor ki hassas bir insanım, gamsız olmak istiyorum. Bir insanın hassaslıktan gamsızlığa bir dönüşümü mümkün değildir. Yani en temelde farkında olmak şunu da içine barındırıyor bence. Kabullenmeyi de barındırıyor. Ben böyle bir insanım. Ben şunu söyleyeyim. Bugüne kadar herhalde 600'den fazla seminer yapmışımdır, konuşma yapmışımdır. 3-4 bin kişiden fazla insana hitap etmişimdir. Hala her seminer öncesi bazen akıllı saatlerden ölçüyorum. Kalbim atışı tavan yapmış. Ne kadar heyecanlıyım. Hiçbir alışma yok. Ben kaygıya meyilli bir insanım. Hassas bir insanım. Benim kızım da öyle, babam da öyle, dedem de öyleydi. Bazen genetik anlamda böyle bir tarafımız var. Bunu ama şöyle bir şeyimiz var. Ben bunu kabullendiğim zaman, evet ben bazı şeylere daha fazla üzülebilirim. O zaman bunu bir yenilgi ya da zayıflık olarak yorumlamıyorum. Diyorum ki bunun da farklı güzel avantajları var. Bence mesleğim için çok faydalı bir yan. Farkında olmakla hassas olmak işte burada ayrışıyor. Farkında olmak daha büyük bir isim, hassas olmak birazcık daha kişilik özelliğimiz olabilir.
Harika. Bu çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kitapta şey var. Çocukken yeterli ilgi ve sevgi görmemiş kimsenin ileride zarar verme eğilimi yüksek kimselere dönüşme ihtimali, dönüşme durumu ve hatta belki de dönüştükleriyle ilgili bölüm var. Bu öfkeye geleceğim ama oraya gelmeden yine başa dönelim. Doğan Hoca'yı analım istiyorum. Doğan Cüceloğlu diyor ki bir insanın olgunluğu onun öfkesini ne kadar yönetebilmesinden anlaşılır. Olgun insan kızmayan değil, öfkesini yönetebilen, öfkesini iyi yönetebilen insandır demişti Doğan Cüceloğlu. Öfkeyi sağlıklı bir biçimde yönetmek, yani ya da kızgınlığı öfkeye dönüşmeden yönetir hale gelmek mümkün müdür? Nasıl mümkün olabilir?
Mümkündür. Şöyle bir örnek vermek isterim ben. 9 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım dedim. Belki duymuşsunuzdur. Şimdi şehir hastanesine dahil oldu ama Zekai Tahir Burak doğum evinde çalıştım. Ve orada infertilite servisi dediğimiz bir servis var. Böyle çocukları olmayan insanların tedavi gördüğü. Ve oradaki insanlarla çok fazla sohbet ederken bir gezerdik arada bir nasıl gidiyor diye, terapi gibi değil de. Şunu fark ettim. Bazı evlerin içinde erkeğin kadına şiddeti daha fazla oluyordu. Ve sorduğumuz zaman şöyle bir şeyi keşfettik. Hatta o ara bunun çalışmasını da yapacaktık. Erkek kaynaklı kısırlıklarda erkek daha fazla öfkeli oluyor. Evde daha fazla şiddet oluyor. Böyle bir durumu gözlemlemiştik. Aslında öfkeyi anlamak için bu örnekle yola çıkabiliriz. Burada mesela erkeğin hissettiği yetersizlik duygusu öfkeye dönüşüyor. Öfke hiçbir zaman birincil bir duygu olarak ortaya çıkmaz. Arka planında hayal kırıklığı, değersizlik, yetersizlik birçok şeyi barındırır ve normalde sağlıklı öfke dediğimiz şey eğer birisi benim hakkıma giriyorsa, kendimi savunmam gerekiyorsa bunu makul bir şekilde ifade etmemdir. Ama öfke bir şeyin maskesi ise, başka bir şeyin telafisini amaçlıyorsa orada sağlıksız ve patlayan şeyler ortaya çıkar. Yani şuna bakmamız lazım. Mesela biz öfkeyle çalışırken insanlara bir öfke kaydı tutmasını istiyoruz bazen. Ne zamanlar öfkeleniyorsun? Mesela birisi onu eleştirdiği zaman ve o konuda haksız olduğunu düşünüyorsa ya da kendinden emin değilse birden aşırı agresifleşebiliyor kişi. Aslında onun kızdığı, öfkeyle kapatmaya çalıştığı şey ben bu konuyu iyi biliyorum ama bilmediğimden bilmediğimle ilgili endişelerim var. Bunu saklamaya çalışıyorum. Yani sıkıntılı olan durum bu. Onun haricinde bir yandan da şöyle bir şey var. Birisi bir şekilde benim hayatımı ihlal ediyor, sınırlarımı ihlal ediyor, beni kızdırıyor. Yine bunun arka planda ne var buna bakacağım ama ben şunu da düşünüyorum. Terbiyesizlik psikolojik bir rahatsızlık değildir. Yani insanlara böyle ki ben şey diyorum, insanların psikoloğu değilsiniz ki siz. İnsanları tedavi etmek zorunda da değilsiniz. Herkese süper merhametli olmak zorunda da değiliz. Hatta Ha, bu ona hakaret et ya da ona zarar ver anlamında değil. Yani bir şekilde tepkimizi de göstermemiz gereken şeyler var. Yani bu ve şey var. Cahit Zarifoğlu'nun bir sözü var. Sustukça yok oluyormuş insan diye. Orada ifade etmemiz, sınırlarımızı çizmemiz, hayır dememiz, ben buradayım diyebilmek insanın en temel varoluşsal ihtiyaçlarından bir tanesi.
Peki tekrar bu çocukken yeterli ilgiyi, sevgiyi görmemiş kişilere gelecek olursak ve onların zarar verme eğilimi yüksek kişilere dönüşme ihtimalinden de söz edecek olursak, onu şuraya da bağlayarak sormak istiyorum. Biz çok öfkeli bir toplum mu olduk? Son zaman yani çok toplumsal bir değerlendirme, genelleme yapmak belki mesleki olarak hoşunuza gitmeyecektir ama yani kişisel olarak hani sokağa çıktığınızda biraz önce dediniz ya yani terbiyesizlik bir psikolojik hastalık değildir ama terbiyesizliğe maruz kalıyoruz. Öfkeye maruz kalıyoruz. İşte gürültüye maruz kalıyoruz. Toplumsal klasik kurallara uymama görüntülerine maruz kalıyoruz. Bu bazen bizi kızdırıyor, bazen öfkeli hale mi getiriyor? Biz çok öfkeli bir toplum mu olduk? Birbirimize tahammülümüz azaldı mı?
Ya ben herhalde hep öyle olduğunu düşünüyorum. En azından benim kendi şahit olduğum kısımlarla beraber, ama sosyal medyayla beraber daha fazla uyarıma maruz kalmaya başladık. Bende olmayanları fazlasıyla görüyorum ve ben kendi hayatımda cepheler oluşmaya başladı ve bu cephelerde her taraf da kendi hayatının eksikliğinin sorumluluğunu karşı tarafa atıyor. Ama ben şunu düşünüyorum, insan ortalamadır. Her görüşten, her inançtan insanların en temelde iyileri vardır, kötüleri vardır. Ama suçlamak ve bir şekilde şey gibi, ya buna ben hatta metrobüs ikilemi diyebiliriz. Metrobüs ikilemi. Ben metrobüsün içindeyken o anda metrobüs tıkış tıkışsa dışarıdaki insana diyorum ki ne yapıyorsun, üstüme mi çıkacaksın, yer mi var? Ama dışarıdaysam ne var, bir kişiyle ne olacak diye bir yaklaşım vardır ya, aradaki taraf. Yani
Çok
bir
net.
Hep ben merkezcil, çok ben merkezciliz. Hep şeyden bahsediyoruz ya, bizim işte toplumsal anlamda şöyle kalbimiz temiz, şöyle iyiyiz, şöyle kötüyüz. Her görüşten, ortalama fark etmeksizin kötüler de var, iyiler de var. Ve bundan dolayı birazcık şey yapmamız gerekiyor. Yani insanlar büyük dünyaları değiştirmek yerine küçük dünyalarını çok ihmal etmiş durumdalar. Çok güzel büyük toplumu atıp tutarken kendi etrafımda komşumla kurduğum küçük dünyamdaki ilişkimi düzeltmiyorum ben. Çok rahat gürültü yapıyorum. Ondan sonra aman diyorum, ne olacak diyorum yani. Bu ama
Komşuya kadar gitmeye gerek yok. Evde böyle yahu. Evde yani çocuk, anne, baba, evdeki anne, yani kim yaşıyorsa işte bir evde kim yaşıyorsa onların kendi aralarındaki ilişkilerde bile bir düzeltme, düzenleme, bir arama, bunun çözümlerini, bunun nedenlerini arama falan filan yok yani. Öyle gidiyor. Şimdi biraz önce bir şey söylediniz. O da ilgimi çekti. Yani birazcık şeyin dışına da çıkıyoruz ama onu da sormak istiyorum. Sosyal medya konusunda ne düşünüyor Beyhan Budak?
Sosyal medyanın işin şöyle bir tarafı var. Bir yanda toplumsal dönüşüme sebep olduğu birçok şey var, ama ben daha bireysel ölçekte sosyal medyanın bizim mesela kaygı düzeyimizi çok fazla artırdığını düşünüyorum. Son zamanlarda bu konuyla ilgili şöyle bir video çekmiştim, dopamin detoksu diye. Sosyal medya algoritmaları, hatta Netflix'te izlemişsinizdir belki, sosyal dilemmaydı. Sosyal ikilem. Oradaki
İkilem.
şey, oradaki şeyde de bahsettiği gibi bizim inanılmaz ödüllendirilmiş olmamız üzerine algoritma düzenliyor. Mesela ben bir dolma kaleme baktığım zaman keşfette hemen arkasında o tarzda paylaşılmış en çok beğeni alan gönderiler karşıma çıkıyor. Ve böyle olunca benim canımın sıkılmasına hiç müsaade etmeyen bir durum var. Her zaman daha ilginci, her zaman daha enteresanı. Ama zihnimiz bu kadar hızlı olmaya adaptif değil. Ve bu da bizi ister istemez bir kitabı okurken, mesela şu an herhalde insanların en çok kitap satın aldığı ama çok da fazla okumadığı bir zaman dilimindeyiz. Çünkü almak uyarıyor. Okumak çok sıkıcı. Birçok insan için. Yani sosyal medya bizi tahammülsüz, sabrımızın çok odaklanmamızı düşürdüğü bir noktaya geldi. Bazen ben kendi hayatımda da uyguluyorum. Sosyal medyayı profesyonel olarak kullanıyorum. Özellikle Instagram çok tüketici. Bir hafta mola veriyorum, 2 gün mola veriyorum ve şunu çok fark ediyorum. Bir kitabı okuduğum zaman ben normalde 50 sayfanın altına düşürmemeye çalışıyorum kendi tempomu. Çünkü okumayı hem seviyorum hem de okumak zorundayım. Ve 100 sayfaya çıkmış, 150 sayfaya çıkmış sıkılmadan, birazcık uzak kaldığım zaman da bile. Bir yandan da devamlı herkesin benden daha iyi olduğu bir hayat. Buna da ördek sendromu deniliyordu sanırım. Ördeğin suyun altında ayakları çırpınıyor ama dışarıda süzüldüğünü görüyoruz biz. Aa diyoruz, ördeğe bak ne güzel. Hiç hareket etmeden süzülüp gidiyor. Dışarıda herkes mutlu sosyal medyada. Herkes inanılmaz seksi. Herkes inanılmaz mutlu. Herkes inanılmaz pahalı şeyler giyiyor. Lan diyorum, bir tek ben mi fakirim? Ben mi çirkinim? Ya da ben mi mutsuzum, evde kavga ediyorum? Var olan, sahip olduğum şeyler gözüme ayrı bir çirkin, ayrı bir eğreti görünmeye başlıyor. Ve bazen de şöyle şeyleri ben yapmıyorum ama bazen yapanları görünce şaşırıyorum. Hiç sevmediği insanları takip ediyorlar. Sırf ona bir yorum atsın, bir onu gıcık etsin, orada bir çatışma halinde olsun diye. Ya birisi seni rahatsız ediyorsa takip etme, uzak dur. Senin için de iyi olacaktır, onun için de iyi olacaktır yani. Ama sosyal medyayı hayatımızın merkezine alınca İnsanlar daha az tahammüllü, daha az sabırlı ve daha kaygılı, öfkeli insanlar haline dönüşmüş durumda. Hadi hadi sırada ne var modundayız yani.
O zaten o takip etmek diye tanımlanması bile beni çok düşündürüyor. İşte tıpkı sosyal ikilemdeki o user, kullanıcı olarak tanımlanmamız ve bunu dünyada sadece bir ya da iki sektörün böyle tanımlaması, takip etmek de yani onunla birlikte olmak değil, onu hep takip etmek, onun hep uzaktan bakanı, mutluluğunda mutsuzluğunda uzaktan bakarak onu dışarıdan gözleyen olmak, bunların hepsi gerçekten çok başka konular. Aslında bir günde böyle bir şey yapsak, bir araya gelsek de sırf bunları konuşsak, çünkü bunlar hakikaten böyle uzman konusu olarak da değil, böyle gerçekten bunun muhabbetini yapmak çok değerli. Çünkü şu da bana çok tuhaf geliyor. İşte Netflix'teki diziden bahsediyoruz ya kardeşim, Netflix tümüyle algoritmayla çalışıyor. Yani o dizi, filmin pardon, karşıma çıkması bile bir algoritmik sistemde. Ya da bu tip konuşmaları yapıyoruz. Biz de şu anda bir Instagram canlı yayınında konuşuyoruz. Ya da ben sizi takip ediyorum. Nerede takip ediyorum? YouTube'da takip ediyorum. Yani elimde o aletle, sizinle, sizin bilgi birikiminizle ilişki kuruyorum. Ya da böyle sohbetler yapıyoruz. Ya da işte bir film seyrediyoruz. O sırada ama bu sadece alıp kütüphaneme koyduğum bir nesne olmaya başlıyor. Oysa bu nesneyle kuracağım zamana yayılmış, zamanı benim kontrol ettiğim bir ilişkide algı düzeyim çok daha yukarıda oluyor. Yani sosyal medyanın temposu içinde bir şey algılamamla, buna gerekirse bir satırı 4 kere okuyarak, altını çizerek, o arada bir çay içip tekrar dönerek, o sindirme zamanını kendime tanıyarak okuduğumda, yani nörolojik olarak da onu benim içime almam çok daha kolay oluyor. Çok uzun konu yani, şimdi bu bütün şeyimizi bu kapsamasın ama hakikaten çok geliyor mu sosyal medya sıkıntısı olan çok fazla danışan? Yani bu konu için gelen oluyor mu?
Direkt o sebeple gelmiyor ama orada da mesela bahsettiğim bir vaka öyküsü var. Senin suçun değildi. Normalde bana gelen hani gözlüklü, çok böyle şirin, kara kuru, böyle hani bir yerde doktora yapan, hani biraz bazı şeyleri değiştirerek anlatıyorum, bir kızcağız. Ve ilişkileriyle ilgili bir sıkıntısı var. Sonrasında nasıl doğasını anlamaya çalışıyorum ben ilişkilerin. Soruyorum. Diyor ki hep Instagram'dan tanışıyoruz. Ama buluştuğumuz her ilk buluşmadan sonra insanlar bir iki sefer daha görüşüyor. Farklı beklentileri ortaya çıkıyor ve bir daha görüşmek istemiyorlar. Ve ben merak ettim. Dedim gösterir misin Instagram'ını? Hani bakabilir miyim? Ve oradaki profilde gördüğüm insanla, kadınla, karşımdaki kadın arasında dağlar kadar fark var. Bir yerden pahalı bir elbise alıyor. Ve bir pahalı bir kafeye gidiyor. Orada biraz bir kahve, bir şeyler yiyorlar. Da çok da pahalı olmayan. Orada bir sürü fotoğraf çektiriyor. Sonra o kıyafeti iade ediyor. Ve orada bir hayat var. İnanılmaz yani. Hani orada daha detaylı bahsediyorum ama. Yani bambaşka bir kimlik oluşturmuş. Ve gerçek hayatta farklı. İnsanlar bazen işte bu eksiklikleri kapatmak, işte bu ciddi bir aşağılık kompleksi. Ve orada çizdiği portreyle olmak istediği insan arasında ciddi bir fark var. Bu da ilişki, gerçek ve sahici ilişkiler kurmasını engelliyor. Sosyal medyayla ilişkimizi çok şey yapamıyoruz. Özellikle ben birazcık daha 2000 sonrası doğan kuşağın sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çok daha fazla etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü onlar o dünyanın içine doğdular. Biz birazcık daha realle, gerçek hayatla, sokaktaki insanlarla temasımız daha kuvvetli. En son noktada silip kapatıp bir şekilde orada bir dünyamız olduğunu hatırlayabiliyoruz. Ya sosyal medyayı en azından ara ara böyle detokslarla uzaklaştırmak birazcık bizi daha iyi hissettirir diye düşünüyorum.
Çok az zamanımız kaldı. Vallahi daha konuşacak çok da konu var. Bize kitap öneriniz var mı?
Var.
Harika olur. Neler var?
Hemen bir kitap da aslında onu düşünmüyordum ama koduyla bağlantılı oldu. Hemen onu şurada getireyim.
Tamam tabii. Ben de o arada hiç acele etmeyin sobayı seyrediyorum. Soba bana böyle bir sıcaklık
Sobası
duygusu veriyor. Soba dedikçe zaten alttan kalpler çıkıyor. Yani
önemli.
sonuçta işte biz böyle de bir toplumuz. Şu anda bizi izleyenler kim, hangi şeyde, mahallede, hangi partide, bunu hangi ekonomik seviyede düşünmeden bir sobayı görünce hepimiz o kalplere basıp mutlu olan bir toplumuz. Bunu da seviyorum hala. Buyurun efendim.
Şimdi
Önerilerinizi dinliyoruz.
bu aslında tesadüfen gördüm. Yeni bir yayınevi çıkartmış. En sonunda oldu diye dünyanın gelecek senaryoları. Mesela petrol
Tamam.
biterse ne olur? İşte
Yayın
bir
evi ne?
yayın evi Orenda. Orenda
Tamam.
yayınları en sonunda oldu. Dünyanın gelecek senaryoları. Diyor ki mesela bir teknoloji milyarderi dünyayı ele geçirirse ne olur? Bir iki şey daha söylemek istiyorum. Mesela ne diyor? Bireysel silahlanma, yasaklanma ne olur? Nükleer savaş çıksa ne olur? Dünya yok olabilir mi? Volkan, dünyanın en büyük volkanı patlasa ne olur? Tamamen elektrikler giderse ne olur? İnternet kapanırsa ne olur gibi zihin açan bir kitap. Engin Gençtan'ın İnsan Olmak ve Hayat kitabını sevenler bunu sevecektir. Biraz okuması nispeten zordur ama
Rollo May mı o?
Rollo May, yaratma cesareti.
Müthiştir.
Bence biraz emek isteyen bir kitaptır ama kesinlikle bu konuya ilgili olan insanların okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda keşfettim. Aslında geç keşfetmişim. Frank Herbert Dune Çöl Gezegeni. Ben bazı romanların, dedim ya, edebiyattan daha büyüktür psikoloji, edebiyat psikolojiden büyüktür. Burada hayata, siyasette, insan ilişkilerine, güç kısmına ciddi atıflar var ve okuması bir ilk 50 sayfa zorluyor. Çok fazla isimler, karmaşalar var. Şans verdiğiniz zaman gidiyor ve çok kalın bir kitap ama bunun daha 5 kitap serisi var. Ben 4. kitaptayım. Çok güzel bir kitap diye düşünüyorum. Bunu da öneririm. Bu arada çok ihmal edildiğini düşündüğüm, ben bir roman yazma hayalim var ama kendimi daha yolun çok başında görüyorum. Dilin böyle mücevher gibi kullanıldığı ama mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ları çok seviyoruz. Yusuf Atılgan'ları çok seviyoruz ama Refik Halit Kara'yı hep unuttuğumuzu düşünüyorum. Çok aslında
Memleket
okunması
hikayeleri.
memleket hikayeleri ya Türkçesi için bile okunabilir. Biraz gölgede kalmış bir isim diğer isimlere göre ama
Sadece o kitaptaki eskici hikayesi bile bu coğrafyadaki herkesin mutlaka okuması, hatta yani neredeyse ezbere bilmesi gereken bir hikayedir.
kesinlikle ben
Bayılırım.
özellikle listelerde de var ama bir daha göze sokayım istiyorum. Gerçekten çok çok okunması, herkesin okuması gerekiyor. Yine kendimizi değiştirmek noktasında Atomik Alışkanlıklar, James Clear'ın bir kitabı, Pegasus Yayınları. Ve bu kitabı, ben bu adamı uzun zamandır blogunu takip ediyordum. Hayatımızda uygulayabileceğimiz çok pratik önerileri verdiği, ama şey gibi değil, bu Amerikan klişe kitapları vardır ya, 50 sayfayı 300 sayfa anlatır, kesinlikle öyle bir kitap değil. Her şeyinde hayatımızda uygulayabileceğimiz pratik öneriler var. Kendimizi değiştirmek, iyi alışkanlıklar kazanmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bence çok güzel bir kitap.
Pegasus mu o?
Pegasus yayınları.
Alayım ben onu.
Çok
Pegasus,
güzel
tamam.
bir kitap. Yine ben fantezi kitapları çok seviyorum. Hayal gücümüzün bizi ayakta tutan en büyük şeylerden olduğunu düşünüyorum. Momo'yu okumuşlardır. Onun Mihail Endi, yine Pegasus'tan şöyle yapınca daha iyi görünüyor. Bitmeyecek öykü. Hayal gücü, bir şeyler yazmak isteyen, şöyle bir farklı dünyaları keşfetmek isteyen insanlar için de bu kitabı öneririm. Son bir
Onun
tane daha.
filmi de var galiba, değil mi? Onun filmi
Evet,
de var
evet,
galiba.
evet.
Never
Filmi
Ending
de var.
Story. Tamam, harika.
Çok farklı bir kitap. Son olarak yine Doğan hocamızın Savaşçısıyla beraber onu da okusunlar. Şu an ben kardeşime verdim onu. Bu Var mısın'dan başka. Dünyanın belki de yine Doğan Cüceloğlu gibi ilham veren bir isim de Irvin Yalom. Benzer yaşlardalar. Bir psikiyatristin anıları. Gerçekten çok çok şey. Mesela burada şöyle bir cümlesini de söylemek isterim. 85 yaşın acemisiyim. Sona doğru yaklaştıkça adım adım başa dönen bir daire çizerek ilerliyorum. Hayata dair tecrübeleri, annesiyle yaşadığı sorunlar ve hayatında nasıl etkileri olduğu, küçük bir Yahudi gettosunda büyüyor, etkileri, birçok şeyden bahsediyor. Bu da böyle hayata dair çok güzel fikirler verecek bir kitap diye düşünüyorum.
Efendim, ben de son bir dakikamızda size bu kitabı öneriyorum. Beyan Budak'ın listesi mükemmel bir liste bu arada. Mükemmel bir liste. Yani dilerim not almışsınızdır. Yoksa da şunu hemen hatırlatıyorum. Bu videoyu hemen ben koyacağım şimdi. Hepsi burada ya. Orada bir ilk TV videosu olarak yerini alacak. Oradan gerekirse durdurarak ilerleyerek bakın. Çünkü sağ olsun uzun uzun gösterdi kitapları. Aman kaçırmayın, bunu da kaçırmayın efendim. Bu kitap da İnkılap Yayınları tarafından yayınlandı. Şu anda zaten büyük bir ilgi görüyor. Beyhan Budak senin suçun değil. Alt başlığımızda geçmişin yüklerinden kurtulma rehberi. Bugün Beyhan Budak'la birlikteydik. Beraberce Doğan Cüceloğlu'nu da andık. Hocamızın anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizinle tanıştığım için de gerçekten gerçekten çok mutluyum. Çok severek takip ediyorum sizi de.
Ben de oturup bir gün konuşacağız. Böyle bu pandemi döneminde hep böyle Instagram tanışmaları oldu. Ben daha sonra buluşacağız herkesle diye diye. Herhalde bu pandemi bittiğinde ben durmadan bir yerde oturacağım. Çay kahveyi herkesle tanışacağım böyle. Ben de çok
İnşallah.
isterim oturup
İnşallah.
sohbet etmeyi inşallah. Çok teşekkür
Ben
ediyoruz ve
teşekkür ederim.
sizi
Kendinize iyi bakın.
uğurluyoruz. Çok çok
Hoşça kalın.
teşekkürler. Sağ olun. Bugün Beyhan Budak'la birlikteydik. Onu yayından şu anda uğurladık. Sağ olsun. Onu uğurladıktan sonra da kalan bir dakikada ben bir kere daha Sayın Doğan Cüceloğlu'nun anısı önünde saygıyla eğildikten sonra ailesine de başsağlığı diliyorum. Hepsi burada ailesi adına başsağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Önümüzdeki hafta yine bir Perşembe akşamı saat 21'de birlikte olacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın. Kitaplarla kalın.